bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne Doçent Doktor Sami Selçuk Yeni Türkiye Yayınları 5. Baskı 1999 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Dünyada ve Türkiye'de çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Geleceğin dünyası ve Türkiye'si bambaşka olacak. Bu değişim sadece bilim ve teknolojide, bilgisayarda, elektronikte, biyokimyada değil. Ekonomide, hukukta, sosyal hayatın her kesiminde, kültürde ve en önemlisi zihinlerde ortaya çıkacak. Gelin görün ki Türkiye'miz bu değişimi karşılamaya hazır değil. Yeni Türkiye, bir yandan dergi yayına devam ederken geleceğin yeni Türkiye'sinin yeniden yapılanması için kitap yayınına başlandı. Bu ilk kitabımızda Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Doçent Doktor Sami Selçuk, devlet ve hukuk anlayışı üzerine devlet, hukuk ve siyaset felsefemizi temelden değiştirecek tezler getiriyor. Sami Selçuk son dönemde hukuk ve devlet felsefesi konusunda tek isim olarak öne çıkarken, temel hak ve hürriyetleri, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunan, hür düşünceli, demokrat, aydın tipinin önde gelen temsilcisi olarak da tanınıyor. Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğü'nden sonra devlete, hukuka ve demokrasiye bakış açınızın değişeceğine inanıyoruz. Başlangıçta, yaşamı yitirdiysem, zamanı, fırlatıp attığım her şeyi, bir yüzüğü atar gibi suya, fundalıklarda yitirdiysem sesimi eğer, söz kalır bana geriye. Susuzluk, açlık çektiysem eğer, benim olan her şeyi ve sonunda bir hiç olan, sessizce gölgeleri biçtiysem eğer, söz kalır bana geriye. Dudaklarımı araladıysam eğer, katıksız ve korkunç yüzünü görmeye yurdumun, dudaklarımı araladıysam yırtılasıya sessizlik, söz kalır bana geriye. Blas de Otero, Bilbao 1916, Madrid 1979, çeviren A.N. Akbulut. Sunuş dolayısıyla. Bir yazımda belirttiğim gibi hukuk adalet süzgecinden, devlette hukuk süzgecinden geçtikten sonra elde edilen şey hukuk devletidir, hukukun üstünlüğüdür. Özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi hukuk devletinin hukukun üstünlüğünün siyasal bilimsel, sivil toplumda toplum bilimsel vurgusudur bence. Kitapta toplanan yazılar bu bağlamda hukuk devletinin hukukun üstünlüğünün küresel ve ilkesel izdüşümleridir. O yüzden ilkin bu mütevazı yapıta hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve izdüşümleri adını vermeyi düşündüm. Elbette özgürlükçü, çoğulcu demokrasi ve küresel, ülkesel boyutları ve benzeri gibi bir başka ad da verilebilirdi. Ancak daha derinlemesine düşününce tarihsel evrimi gözeterek zorba devletten hukukun üstünlüğüne demeyi uygun buldum. Zira bu yazılar hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, sivil toplum, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kavramlarının ya küresel boyutta tanımlama denemeleri ya da küresel ve ulusal, yani karma boyutta bu kavramların izdüşümleri, yansıma biçimleridir. Esasen çeşitli dönemlerde kaleme alınmış değişen türden yazılar için ortak adlandırma, bir bakıma yalnızca konuya yüklemde bulunan uyarıcı bir vurgu belki de daha çok faydalıdır. O kadar önemli olan kuşkusuz içeriktir. Bu yazılarla ilgili olarak söyleyeceklerim bunlar. Ama diyeceklerim daha bitmedi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Müdürü Sayın Profesör Doktor Tekin Akıllıoğlu. 1996'da yazılarımı bir kitapta toplama önerisinde bulundu ve merkezin yayınları arasında yer alması için hemen dizdirdi. Ancak basım için yurt dışından beklenen kaynak bir türlü gelmedi. Yaklaşık bir yıl süren bu bekleyiş onu çok üzdü. Yeni Türkiye Yayınları sahibi ve yazı işleri müdürü Sayın Güler Eren olayı öğrendi, değerli profesörün iznini aldı, daha sonra çıkan kimi yazıları da ekleyip derledi ve onları Yeni Türkiye Yayınları kitap dizisinin ilk yapıtı olarak yayınlamak inceliğini gösterdi. Eşim Türkiz eleştirileri ve düzeltileriyle yapıtın yetkinleşmesine katkıda bulundu. Üçüne de gönül borcum var, saygılarımla. Tan Doğan, Mart 1998, Sami Selçuk. Zorba, çıplak devletten hukuk devletine. 13-1995 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hukuk devleti gününde yapılan konuşma. Sayın konuklar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ve İdare Bilimleri Araştırma Merkezi ile İstanbul Barosu'nun birlikte düzenledikleri Hukuk Devleti Günü kutlamalarına Yargıtay adına katılmaktan ve bu konuda kişisel görüşlerimi bu güzel salonda açıklama fırsatı bulmaktan dolayı çok mutluyum. Düzenleyenleri yürekten kutluyor ve gönül borcumu ödeyerek sözlerime başlamak istiyorum. Hiç kuşkusuz önceleri bir başınaydı insan, yalnız ve korumasız. Sonraları yaşam hakkını güvenceye bağlamak, korkusuz yaşamak istedi. Aile, kabile derken site devletler kuruldu. Siteler birleşti, devletlere, imparatorluklara dönüştü. Ne ki özgürlükler, haklar güvenceye bağlansın diye yaratılan kurum, yani devlet, zamanla özgürlüklerin, hakların baş düşmanı kesildi. Bu bilimsel deyişle tipik bir yabancılaşma, alienasyon olgusudur. Bu yüzden insanlık tarihi bir bakıma yabancılaşmayı yaratmanın ve ondan kurtulmanın tarihidir. Öyküyü bilirsiniz. Konfüçyüs öğrencileriyle birlikte Tai Dağı'nın eteklerinde gezinirken ağlayan bir kadın görür. Öğrencilerinden biri, Zelu, kadına neden ağladığını sorar. Kadın, çok acı çekiyorum, bu çevrede bir kaplan var. Önce kaynatamı parçalayıp yedi, sonra kocamı, şimdi de oğlumu öldürdü der. Konfüçyüs söze karışır ve, öyleyse niçin bir başka yere gitmiyorsun diye sorar. Kadın şu ilginç yanıtı verir. Çünkü burada insanlara baskı yapan bir devlet yok. O zaman bilge Konfüçyüs öğrencilerine şunları söyler. Kadıncağız haklı çocuklarım. Baskı yapan devletler kaplanlardan daha korkunçtur. Bunu hiç unutmayınız. Bir yüzyıl sonra dünyanın bir başka ucunda eski Yunan'dayız. Zorba kral Nearkos'a ya da Diomedon'a karşı ayaklanan Zenon yakalanmıştır. Suç ortaklarını söylemesi için bizzat kral işkence yapmaktadır. Söylence iki biçim almıştır zamanla. Bir görüşe göre Zenon konuşmamak için dişleriyle kopardığı kendi dilini Zorba kralın yüzüne tükürmüştür. Bir başka görüşe göre ise Zenon kulağına söyleyeceği hilesiyle Zorba kralın yaklaştırdığı kulak kepçesini ısırıp koparmış, bunu kralın yüzüne tükürmüş. Sonra da suç ortaklarının adlarını vermiştir. Hepsi de kralın en yakın dostlarıdır. Paul Valery'nin ikinci görüşüne göre yorumu şudur. Her zorba yapayalnızdır. Çünkü ona ilk ihanet edenler daima en yakın dostlarıdır. Bu bir. Her zorba zorbalığın kısır döngüsünde kendi yarattığı zorbalığına ve kullandığı baskı tekniğine, önünde sonunda yenik düşmeye yargılıdır, mahkumdur. Bu iki. Zenon zorbaya hile yaparak daha derindeki bir doğruyu göstermiştir. O da şudur. Her zorbalık kuşku ve aldatmacaya dayanır ve bunlarla beslenerek yaşar. Bu üç. Aradan 2000 yıldan çok zaman geçer. 14. Louis devlet işte bu benim der ve ekler. Tek kral, tek yasa, tek inanç. Tevrat'taki canavar, Leviathan devlet olup çıkmıştır. Evet, tek kral, tek yasa, tek inanç. Bu slogan yüzyılımızın ilk yarısında milyonlarca cana mal olmuştur. Birey yine yapayalnızdır. Baskı tekniği Konfüçyüs'ün kaplanlarına rahmet okutmuş, yüksek fırınlara, sabun makinelerine dönüşmüştür. Tek biçimli insan yaratma iddiasıyla boy gösteren totaliter, tümelci devletler acılar bırakarak tarihe gömülmüşlerdir. 2600 yıl sonra yine bu tür devletlerden birinde Çin'deyiz. Haziran 1989, Pekin. Bir dizi tankı çıplak ellerini kaldırarak durduran ak gömlekli bir adamın resmi simgesel gücüyle gezegenimizi sarsar. Zira sadece insanca haklarıyla donanmış bir adamın karşısında devletin kaba gücü bütün görkemiyle sergilenmektedir bu resimde. Olayları aşarak değerlendirdiğimizde büyük zaman dilimleri içinde insan toplulukları benzerlikler yansıtıyor. Sonuç ise şudur. Özgürlükçü, çoğulcu demokrasi, sivil toplum, hukuk devleti, İnsanlığın düşünsel evrimin ulaştığı son kavşak noktası olmaktadır. Fukuyama. Hukuk devletine geçmeden önce izninizle toplum bilimin, politika biliminin, hukuk biliminin bu son kavşakta yer verdikleri kimi çağdaş kavramlara değinmek istiyorum. Çağcılık, modernite, akla, bilime, bilince dayanıyor. Duygu ve imgeyi dışlıyor. kutsalın büyülü dünyasını alt üst ediyor. Evrensel, tek, mutlak gerçeği bulma, yaratma iddiasıyla herkese meydan okuyor. Dalkılıç savaş alanına giriyor. Sivil toplum. Kentte yapılanan uygarlığı yurttaşı çağrıştırıyor. Kökeninde din özgürlükleri savaşımı var. Kırsal toplumun aynı tür ve cemaatçi yapısının tersine, özünde bağrında farklılıkları, çeşitlilikleri bir arada barındırıyor. Barışçıl çoğulculuğu vurguluyor. Burası çok önemli. Kimliklerini farklılıklarıyla koruma kaygısındaki yurttaşlar nasıl bir arada yaşayabiliriz sorusunun yanıtını, yansız devletin ve bağımsız yargının kotarıp uyguladıkları insan haklarına ve adalet değerine dayalı yazılı hukukta buluyorlar. Böylece sivil toplum ve hukuk devleti doğuyor. Devletin meşruluğunu bu hukuk sağlıyor. Sivil toplum bireysel hak ve özgürlükleri güvenceye almak için hukuk devletini, hukuk devleti de sivil toplumu kargaşadan kurtarıp korumak için hukuka gerek duyuyor. Özetle sivil toplum olmadan hukuk devleti, hukuk devleti olmadan da sivil toplum olamıyor. İlkay Sunar, Cumhuriyet, 14.11.1991. Bu yüzden eğer devletin dayandığı hukuk bireysel hak ve özgürlükleri gözetmez de farklı kimlikleri, kültürleri, söylemleri bastırmaya kalkışırsa devlet zorbalaşıyor. Ortada ne sivil toplum ne de hukuk devleti kalıyor. Sivil toplum ve hukuk devletinin başat özellikleri parçalanma nedeniyle iktidarın bölünmüşlüğüne yaslanan ve kendi içlerinde karşıtlıkları barındıran bir bütünlük oluşturmalarıdır. Sarıbay, Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, İstanbul 1994-10-20. Bir başka çağdaş kavram ise çağcılık sonrasıdır. Postmodernite, özne kişi merkezden uzaklaşır. Parçalanma süreci hazırlanır. Yerel meşrulaşır, bireycilik özendirilir. Çoğulculuk akılcılaştırılır. Başka başka kimliklerin kendilerini koruma ve geliştirme temelinde parçalanmışlık olgusu, herkesin kendi kültür dünyasında yaşamasını haklılaştırır. Değer alanları farklılaştıkça, iç sınırlar parçalanıp çoğaldıkça, biraz önce değindiğim çağcılığın önerdiği evrensel, tek, mutlak toplum gerçeğinin yerini artık çoğulcu, bireyci, göreli toplum gerçeği almıştır. Sarıbay 10-20. Bir başka toplum bilimsel ve tarihsel saptamada şudur. Farklılıklar, yani çoğulculuk korunabildiği oranda toplum ilerleme dinamizmi kazanıyor. İlerlemenin gizi işte burada yatıyor. Bu yüzden tek evrensel ve mutlak gerçek temelinde tek biçimli insan yaratma iddiasıyla ortaya çıkan ideolojiler ve rejimler yalnızca iflas etmekle kalmıyorlar. Kendi bindikleri dalı keserek toplumun gelişme potansiyelini, ilmesini de yok ediyorlar. Oksijen tüpünü kendi elleriyle çekerek intihar eden bir hasta gibi eskiyi ve katalizör öğeleri öldürüyorlar. Yeniden doğmasını da yasaklıyorlar. Esasen tek biçimli insan yaratma dayatması, integrizm, Bernard Henry Levy'nin son çıkan yapıtının adıyla bir tehlikeli arındırma girişimidir. Tarihin her döneminde olayların insanın doğasının diyalektik oyununa çarparak dağılmıştır. Başarılamaz. Çünkü insan yok edilebilir ama teslim alınamaz. Hemingway. Dinler, inançlar, görüşler devletleştirilemez ki, nitekim deneyimler şunu kanıtlamıştır. Tek biçimli insan yaratma ideolojileri, sınırları belirsiz toplama kamplarında önce insanları aşağılamışlar, sonra da insanlığı öldürmüşlerdir. Utanç duvarları onların yalnızca görünebilen sınırlarıdır. Bu bilimsel saptamalar bağlamında hukuk devleti başat nitelikler ve değerler yüklü bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Üstlendiği temel işlev şudur. Sivil toplum, özgürlükçü, çoğulcu demokrasi ve çağcılık sonrası bu çoğulculuğu, farklılığı, bu bireyciliği, bu göreniliği korumak, özendirmek, güvence altına almak. Devlet hukuk devletinde sınırlı doğmuştur. Haklar ve özgürlükler devletin dahi giremeyeceği hukuk kalesiyle kuşatılmışlardır. Hukuk devletinde bu haklar ve özgürlükler devletçiye lütfedilmezler. Yalnızca tanınır ve güvence altına alınırlar. Devletin ve bireyin hukuku hiçe sayma hakları yoktur. Sınırlı doğan devlette ister işlemlerle ister kişilerle ilgili olsun bu sınır uyuşmazlıklarını bağımsız ve yansız yargı çözer. Çözüm sokağın sıcak ve duygusal mantığına göre değil, hukukun soğukkanlı mantığına göredir. Bağımsız yargı devleti, taahhütlerini yerine getirmeye zorlayan biricik aygıttır. Yasasız suç ve ceza olmaz. yargılanmadan kimse cezalandırılamaz gibi bir dizi taahhüdü. Tanrı bilimci Ernst Thomas Dagoin'e göre Tanrı'nın gücü bile şeylerin objektif koşullarıyla sınırlıdır. Bu sözlere yollama yapan Gagne'ye göre eğer Tanrı'nın gücü böyleyse devletin gücü de elbette mantığın sınırları içindedir. Metot, Dinterpretation 1N55.S114. İşte bu mantığın içeriğini hukuk devletinde hukuk belirler. Hukuk adalet süzgecinden, devlette hukuk süzgecinden geçtikten sonra geriye kalan şey işte o hukuk devletidir. Orada devletin dokunduğu her şey hukuka dönüşür. Devlet saydamdır. Gizli hukuka, droit latent, gereksinme duymaz. Hikmeti hükümet safsatalarıyla sokaktaki adama sürgüt yalan söylemez. İnsanı ölçüt alır, insanı devleştirmez. Buna karşılık devleti insancılaştırır. Hukukun özü adalettir. Adaletsiz hukuk yalnızca yanlış hukuk değil, her tür hukuk doğasından da yoksunluktur. Red Brach, hukukta devletçiliktir. Bu bağlamda az devlet, çok hukuk formülüyle özetlenebilen hukuk devletinde hukuk çoğaldıkça devletin meşruluk katsayısı artar. Saygınlığı ve itaat edilirliği güçlenir. Meşruluk sitenin, devletin barış meleğidir, Ferraro. Sayın konuklar, bilgi çağında çağımızı ve bilimin vurgularını iyi okumalıyız. Modernite aşılmıştır. Postmoderniteyi yaşıyoruz. Tekin tek biçimli insanın yerine farklılıklar geçmiş, ötekilerin de maddi ve manevi varlıklarını hoşgörünün ve kabulün de ötesinde savunmak gerektiği artık anlaşılmıştır. Böylelikle özgürlükçü demokrasi yetmemiş, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiye gelinmiştir. Postmodernite çağcılık sonrası olgusunun gerçeğinin dayattığı başkalık, ötekilik, değerinin aşılmazlığı karşısında çoğulcu demokrasi bireyi mutlu kılmaktan çok insanı özgürleştirerek yaratıcı kılmanın aracı, hukuk devleti de postmodernite, sivil toplum ve çoğulcu demokrasinin hukuktaki vurgusu olmuştur. Bunun belirleyici, determinist sonucu ise şudur. Hukuk devletinde devlet, bireysel özgürleşmeyi, farklılaşmayı gerçekleştirmek, özendirmek için her türlü inançtan, görüşten, ideolojiden arınmak, bunlara eşit uzaklıkta ve yansız olmak zorundadır. Devlet hiçbir görüşün ne yanında ne de karşısındadır. Onlar arasında hiyerarşi gözetmez. Hukuku onların karşılıklı ve birbirini yok etmeden, barış içinde tartışmaları için bir barış tekniği olarak kullanır. Hukuk görüşler diyalektiğini özgürce sağlayan çerçeveyi çizer. Demek ki çağımızda hukuk devletinin en önemli boyutu ayırıcı ve duyarlı niteliği yansız olmasıdır. Eğer devlet bundan sapar, bir dini inancı ya da görüşü resmen benimserse, barışçı işlevini, meşruluğunu, saygınlığını yitirir. Çünkü karşıt görüşleri, bireylerin devlet gibi düşünmeme özgürlüklerini hiçe sayarak inançları peşin peşin mahkum etmiştir. Artık orada tartışma rejimin içinde değil, rejimin üzerindedir. Yanlı devlet militanlaşır, yasakçıdır. Meşruluğun dışına ittiği görüşlerin boşalma kanallarını kapattığı için orada rejimin güvenlik sigortaları yoktur. Patlamalar, kutuplaşmalar olacak, rejim barış kurmada yetersiz kalacaktır. Umberto Eco, Ernst Thomas Dagoin ile ilgili güzel bir denemesinde şunları söyler. Thomas Dagoin'in yaşamını altüst eden dert, 1323'te Papa 22. Giovanni'nin onu ermişlik, dokunulmazlık mertebesine yükseltmeye karar verdiği andır. Ermişlik mertebesine yükselmek, tıpkı Nobel ödülünü almak, Fransız Akademisi'ne girmek, Oscar'ı kazanmak gibi talihsiz serüvenlerden biridir. Mona Lisa olup çıkar, bir klişeye dönüşürsünüz. Büyük bir yangını söndüren çok büyük bir ulusal kahramana itfaiye memuru unvanının verildiği andır bu. S.188 Bir akımın devletin resmi görüşü olması, ilk bakışta o akımın yandaşlarını rahatlatır. Ama aslında o akım için bir talihsizliktir. En büyük kötülüktür. Zira bir akım, karşıtı olmayan ortamda gelişemez. İçine büzülüp kapanır, klişeleşir, sloganlaşır, dogmalaşır, melankolik bir ideolojiye dönüşür. Belli bir zaman dilimine itilip hapsedildiğinden, gelecek boyutu yoktur. Tükenir, çözülür. Kimse beyin çilesi çekip onu geliştirmeye özenmez. Newton'un atalet yasasının hükmünü yürüttüğü andır bu. Karşı takımların yeraltı saldırılarıyla yıpranır. Orada uçlaşma, kutuplaşma vardır. İkiyüzlülük vardır. Çoğulculuk olgusunun büyük ustalarından Edgar Morin 1984'te özetle şunları söylüyordu. Çoğulcu demokrasiler ve toplumlar kendi içlerinde toplama kamplarının, evet yanlış duymadınız, toplama kamplarının tohumlarını bile taşırlar. Ancak kendi topraklarında toplama kampı cehennemini asla kurumlaştıramazlar, geliştiremezler. Çoğulcu toplumlar totalitarizmin bütün tohumlarını da içerirler ve hatta onları hoş görürler. Ama bu tohumlar ona asla egemen olamazlar. Çünkü bu tohumlar bile ister istemez çoğulcudurlar. Kimileyin sömürü, egemen olma, tutsaklaştırma tutkularının ortalığı kasıp kavurduğu çoğulcu toplumlarda da görülür. Ancak yasakçı totaliter rejimlerde yasaklanan karşıt dengelerle, frenlerle, çatışmalarla karşılaşırlar. O yüzdendir ki diyor Morin, totalitarizmin yasaklamak istediği şey yalnızca çoğulculuktur. Çünkü totalitarizm çoğulculuğun düşmanıdır. Pure Sortie du XXME Sickle 1984-90-91. Bu nedenlerdir ki çoğulcu demokrasinin demokrasiyi yıkmaya yeltenen akımlara bile hoşgörü göstererek ve böylece onları rejimin içine çekip evcilleştirerek etkisiz kıldığı denemelerle kanıtlanmış bir olgudur. Özgürlüğü kötüye kullanacakları bahanesiyle, kaygısıyla onlara izin vermemek kötü ve yanlış bir argümandır. Bu demokraside söz konuşma özgürlüğünün ne olmadığının acemice ve yüzeysel bir tanımlama girişimidir. Anayasalar bütün eleştirilerin karşıt görüşlerin açıklanmasını bir ayrıcalık olarak değil, çoğulcu demokrasinin dayattığı koşulu yerine getirmek için korurlar. Başkalarının dinleme özgürlüğünün var olması için ötekilerin söz özgürlüğü var olmalıdır. Anayasalar konuşanların arka niyetleriyle uğraşmazlar. O görüşler ne denli kaba ve yıkıcı olurlarsa olsunlar, bu böyledir. Ötekinin demokrasiyi yıkma niyeti varsa bırakalım konuşsun ki demokrasi içinde yapayalnız kalsın. Ama onu susturursanız ona karşı en güvenilir savunma aracından halkı ve kendinizi yoksun kılarsınız. O da şudur. Aşırı uç ve kaba görüşü akılcı yoldan reddetme olanağını herkesin elinden almak. Dahası böylelikle demokrasiyi demokratik ilkeler değil, düşmanın sindirme ilkeleri ve yöntemleri yönlendirmiş olur ki bu demokrasinin düşmemesi gereken bir tuzaktır. Esasen özgürlüğe son verme tehlikesi bu kaygıya değmez ki,